Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta ben Ali Abada, yine sevgili hocalarım Ahmet Gürata, Caner Fidaner ve Selim Eyboğlu ile birlikteyim. Bu haftaki programımızda, bu bölümkü programımızda Oscar'ın en güçlü adaylarından Nomadland'in yönetmeni, aynı zamanda Marvel'ın yeni çekeceği Eternals filminde yönetmeni olacak Chloe Zhao'nun sinemasını, hayatını ele alacağız. Özellikle sinemasını, hani bakış açısını ele alacağız ama programa başlarken kısaca Çin asıllı yönetmen kimdir, neler yaşamıştır diye Caner Hocam'a bir sözü bırakacağım. Hayatından kısaca bize bahsetsin lütfen. Caner Hocam söz sizde.
Evet, Chloe Zhao veya Chloe Zhao diyorlar bazen. Hangisi daha doğru bilemiyorum ama. Kızımız 39 yaşında, daha çok genç, 82 doğumlu. Pekin'de doğmuş. Babası bir CEO, bir şirket başkanı, şirket yürütücüsü. Ondan sonra annesi de hastane çalışanıymış. Babası lise çağında Britanya'ya gönderiyor Chloe'yi. Brighton College'da okuyor ama sonra ABD'ye geçiyor, Los Angeles'ta bitiriyor liseyi. Arkasından da New York'ta sinemacılık okuyor. Sinema yapımcılığı okuyor. Ve babasının ikinci eşi dolayısıyla filan da batı kültürüne, pop kültürüne filan kendisini çok yakın hissediyor. Hatta etkilendiği yönetmen ve işte sinema ustalarını sayarsak kendi ifadelerine göre. Mesela Wong Kar-wai'nin Happy Together'ı vardı, yani 1997 yapımı. O filmi gördükten sonra diyor, ben sinemacı olmaya, yönetmen olmaya karar verdim diyor. Tabii o sırada daha lise talebesi falan, yani küçük. Spike Lee'den çok etkilendiğini söylüyor. O da okuldan öğretmeni. Ang Lee'yi, Werner Herzog'u ve Terence Malick'in ad isimlerini veriyor. Etkilendiği yönetmenler olarak. Ondan sonra sinemacılığa 2008'de yönetmenliğe başladığını kabul edebiliriz. İki döneme ayırabiliriz sinemasında. Bir kısa filmler dönemi. Dört tane kısa filmi var yönetmen olarak yaptığı. Biri 5 dakikalık, öbürleri 10'ar dakikalık. Ondan sonra da 3 tane uzun metraj filmi var. Yani üçü de iyi karşılanmış filmler. Kısa filmleri 2008 Post, 2009 The Atlas Mountains, 2010 Daughters, 2011 Benachin. Bunlar da daha sonraki filmlerinde göreceğimiz, uzun metraj filmlerinde göreceğimiz konuları işlediğini söyleyip geçelim. 20'li yaşların ikinci arasında yapıyor bunları. Ondan sonra 3 uzun metraj dedik. Artık Nomadland'ı herkes biliyor da 2015'te ve 2017'de yaptığı 2 film daha var. 2015'te ilk uzun metrajı 33 yaşında yapmış. Abilerimden öğrendiğim şarkılar. The songs I taught neydi? My brothers taught
songs my brothers taught
me. Evet. Yani filmleri ayrıca konuşuruz ama bunu sadece şeyi söyleyeyim. 5 ödülü var bu filmin. Yani ilk uzun metrajla Gotham, Kudüs, Mumbai, ondan sonra Amerikan Kızılderili ödülü var gibi 5 tane ödülü var. Orada Potlatch da dahil Kızılderili derin geleneklerini görüyoruz ve bir Kızılderili rezervasyonunda, yani onlara ait özel idari bölgede geçiyor, Pine Ridge diye bir yerde. Burada ilk filminden itibaren bazı özellikler var. Sonra konuşuruz gerçi ya. Profesyonel olmayan oyuncular kullanma, aynı ismi, karakterin ismiyle oyuncunun isminin aynı olması gibi bazı özellikleri buradan itibaren görüyoruz. Bu filmi çekerken tanıştığı bir binici, bir rodeocu kaza geçirmiş filan. Artık rodeo yapamıyor, ancak eğiticilik yapabiliyormuş. Bunun hikayesine etkilenerek 2017'deki The Rider, binici diye çevirebiliriz, o filmini çekiyor ve orada bir gerçek bir, ne diyeyim, trajedi, psikolojik bir trajediyi anlatıyor. Yakın planlarla filan. Bu The Rider da çok ilgi çekiyor. 24 tane ödül alıyor The Rider. Yani az bir şey değil. Aralarında İstanbul da var. Pardon hocam.
Katlana katlana artıyor diyorlar.
Evet. İstanbul ödülü de var. Şey, Fipres şey almış İstanbul'da The Rider'la. Ondan sonra 2020'de Nomadland tam anlamıyla patlıyor ve 216 bugüne kadar aldığı ödül sayısı. Yani tabii ki hepsi aynı şeyde değil ama 216. Sideways varmış bu derecede fazla sayıda ödül alan bir tek.
Kim varmış? Ondan,
nasıl hocam?
Kim varmış diğer ödül alan? Ben de
Sideways.
Alexander Payne film.
Pardon?
Alexander Payne yönetmenin hani
O da hoş filmdi de daha bence devam edecek bu ödüller yani öyle gördüm. Daha Oscar'ı görmedik. Altın Küre'den 2 tane altın küresi var, 4 tane BAFTA'sı var. Oscar'da da en baba 6 dalda aday. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi uyarlama senaryo, en iyi kurgu, en iyi görüntü yönetmeni. Yani ciddi iddialı diyelim ve şeyleri de Ali bahseder. Onun konusuna giriyor. Hazırlanan yeni filmi Eternals. Bir süper kahraman filmi olduğu için ben orada sözü kesiyorum.
Eternals da hani, süper kahraman filmi olacağı için bu kadar ödül alamayacağı bir gerçek.
Öyle mi?
Süper kahraman filmlerinde hiçbir zaman bu kadar ödül vermezler. Ben Eternals'a geçmeden bir sinemasını önce konuşmak istiyorum. Sonrasında Eternals daha belki biraz daha bu anlamda bağlayıcı olabilir. Şimdi Caner hocam anlatırken bir hani etkilendiği yönetmenlerden mesela Spike Lee'yi var. Çünkü Spike Lee gibi daha azınlıkların hikayelerine el attığını görüyoruz. Hani daha kenardaki insanların hikayelerine el attığını görüyoruz. Fakat ben şunu fark ettim. Esas etkilendiği yönetmenlerin başında biraz Terrence Malick geliyor gibi. Çünkü Malick sinemasına baktığımızda şu vardır. Hani böyle kimi sahnelerde birden doğaya bir geçiş vardır. Kimi zaman bir gökyüzünü çeker, bir anda böcekleri çeker. Hatta onun sinemasında yılanların özel bir anlamı da vardır. Bunun da genelde işte felsefi altyapısından hani esasında felsefe okuması ama sonra sinemaya geçmesi söylenir. Şimdi Chloe Zoe'de de filmlerine baktığımızda Malick gibi bir anda biz şeyleri görüyoruz. Böyle doğa hani doğadan sahneleri, hayvanlar var işte ondan sonra özellikle Nomadland daha fazla izlendiği için orada bir anda dinozorlar, eski taşlar, gökyüzü gibi ve ben şu şekilde bağlıyorum. Mesela abimin öğrettiği şarkılarda da var. Diğerinde de karakterler kendi bir şeylerinin içinde olsalar da sorunlarının veya dert durumlarının Taxi Driver'da gördüğümüz gibi Scorsese'nin o kendi içine dönmüyor. Daha bir dışarı açılıyor. Daha bir insan olmakla dünyadaki yeriyle veya işte hani o dünya ve insan being der sorunuyla ilgileniyor gibi geliyor bana. Çünkü bunu şeylerde özellikle o doğanın ve gökyüzünün çekimleriyle bunu biraz daha bize veriyor. Ben size de soracağım. Yani siz Chloe Zoe ben Zoe diye söylüyorum ama Zhao da deniyor.
Zhao hatta Çin şeyle söylersek.
Bazıları da Zhao diyor.
Özellikle bu hani çeşitli sahnelerde geniş açı alması, doğanın farklı yüzlerini bize göstermesi, hem hani gökyüzü hem hayvanlar anlamında karakterlerini bu kimi sıkışmışlıktan farklı hani içe değil de daha bir dışarı doğru çıkarması açısından siz neler düşünüyorsunuz? Genel olarak sineması üzerine ne anlatmak istersiniz? İlk hocama söz vereyim. Onun çünkü kısa bir ara verebilir, bizden ayrılabilir program arasında.
Şimdi bence hani doğayı karakterlere bir şekilde entegre etmesi, bazen doğayı kendi başına bütün o uçsuz bucaksızlığıyla böyle bizi sarıp kuşatan bir şekilde göstermesi, doğanın detaylarına inmesi. Bence bu biraz ben biraz farklı düşünüyorum. Yani insanların hayatı da doğanın bir parçası gibi akıp giden, belli bir projeye odaklı olmadan bir noktada başlayıp bir noktada biten, başka bir hayatın onu devralması gibi bir çizdiği bir tablo var. Ben de zorlanıyorum. Zoe'nin. Sineması her şeyden önce bir empati sineması. Yani sıradan insanları alıyor ele ama hayatları hiçbir zaman sıradan değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Yeterince odaklanırsanız, bir insanla empati kurarsanız onun anlatacağı, onun yaşadığı her deneyim aslında unique, yani ve kendi başına özgü. Başkalarından ayrışan mutlaka bir şeyler var. Ve burada her zaman bu üç filminde de, yani son üç filminde de bir tür otantisite var. Yani hakikaten birebir gerçekten yaşadığı şeyleri anlatıyor ve bunu hiç anlayıp pullamadan ya da dramatize etmeden ya da sentimentalleştirmeden ya da hiçbir trop ya da anlatım klişesi kullanmadan yapıyor. Yani en çarpıcı olan yanı da bu. Zaten McDormand bu filmin son filmin yapımcılığını da üstleniyor ve şöyle bir şey diyor. Jilet kadar keskin bir çizgiyle duyguyla duygusallığı birbirinden ayırmayı başarıyor diyor Zoe için, ki bu çok gerçekten önemli bir şey. Yani duygusallık çok farklı bir şey. Yani müziğiyle bilmem nesiyle o karakterle acırız ya da yaparsan bir katarsis oluşturur. Yani duygusal anlatım. Burada ise bir duygunun kendisi var sadece. Bazen umutsuzluk, bazen bir tür cemaat oluşturma. Nomadland hepsinde var aslında. Şeyden başlayayım. Ağabeylerimin öğrettiği şarkılar filminden. Yani filmin ana karakterinin kız arkadaşı var ve kız arkadaşı bir noktada Los Angeles'a gidecek. Orası da sıkıcı, hayatın durduğu, zamanın yavaş aktığı, karabasan bir kasaba ve çocuk gerçekten gitmek istiyor fakat bir şekilde gidemiyor. Ama gidememesinin sebepleri de aslında onun görmediği, farkında olmadığı, onu orada tutan bir tür cemaat ilişkileri. Yani bunu çok güzel yapıyor. Nomadland'de de mesela bu var. Meşhur bir laf var. Birkaç kere de tekrarlanıyor filmde. See you down the road. Yani görüşmek üzere. Hiçbir zaman zaman yılın belli zamanlarında belli geçici işler için bir araya gelen insanları anlattığı için Nomadland. Oradaki insanlar hepsinin hayatı bir an pamuk ipliğine tutunmuş gibi. Yani gelirleri yok, kalacak yerleri yok. Hatta evsiz. Ve de burada yine çok hoş bir laf söylüyor. I'm not homeless, I'm houseless diyor. Yani barınağım olmayabilir ama bir evim var diyor. Yani ve o ev hakikaten bütün o cemaat ilişkileri, onu seven, onu hatırlayan, yılda birkaç kere görüşen insanlar. Ve yine bu bağlamda tekrar görüşmek üzere sözcüğü de anlam kazanıyor. Çünkü hiçbir zaman kalıcı bir veda etmiyorlar. Hayatları hep böyle bir tür sirküler bir şekilde bir noktadan başka bir yere, oradan başka bir yere yılın belli sezonlarında tekrar buluşuyorlar. Evet, yani benim şimdilik söylemek istediğim bu şeyden de konuşmak istiyorum. Yani onun geçişinden Marvel Comics'le ilgili onu devam mı edeyim yoksa daha sonra mı söz alayım bilemedim.
Hocam da sineması üzerine konuşursa ondan sonra bir Marvel bölümüne geçebiliriz gibi düşünüyorum ayrıca.
Ya şunu da konuşmalıyız. Yani bu geçiş zor için ne ifade edebilir? Yani o konuda biraz spekülasyon yapmak. Yani var olan mevcut sinemasından yola çıkaraktan ne yapabileceği konusunda bir takım ipuçları görebiliyor muyuz?
Ben çünkü şöyle düşünüyorum. Şu ana kadar biz yaptıklarını konuşuyoruz. Marvel'la birlikte geleceğine doğru bir konuşma.
O da doğru ama herhangi birisinden konuşmuyoruz. Yani bu üç filmi yapmış ve bu kadar minimalist bir sinemadan nasıl maksimalist bir sinemaya geçiriyor filan. O ilginç.
Ya onları konuşuruz. Ahmet Hocam bir genel sinemasını bize ne diyor söylerse.
Evet. Yani aslında epey toparlamış olduk ama ben şaşırtıcı gelen şu oldu. Yani aslında bu kadar hakikaten kısa bir sürede, kısa bir kariyer zamanı içerisinde inanılmaz bir başarı. Yani 2010 yılında New York'a gelip TİŞ'te eğitim görmeye başlıyor. Ve hemen mezun olmasından sonra 2015'ten itibaren 3 film birden gerçekleştiriyor ki herhalde o dönemki diğer sınıf arkadaşlarının bu kadar büyük başarıya hiçbirini attığını düşünmüyorum. Yani bu anlamda böyle sinema tarihine baktığımız zaman herhalde böyle bir Orson Welles'le falan karşılaştıracağımız bir bir büyük bir kariyer çıkışı gibi geliyor bana. Ya yani büyük derken evet büyük stüdyolarla değil daha küçük filmlerle. Ama belki uyandırdığı eleştirel ilgi anlamında bana çok etkileyici geliyor. Yani işte Caner de söyledi, hakikaten bir tek belki Alexander Payne'le, yani tek bir filmle o kadar çok sayıda ödül kazanıyor ki. Yani evet, şuradan bu soruyu sorabiliriz. Belki yani hakikaten nasıl oldu böyle bir Çin'den gelen bir göçmen, Amerika'ya yabancı birisi, 10 yıllık bir süre içerisinde Amerika'nın en önemli yönetmenlerinden biri haline geldi sorusunu sorabiliriz diye düşünüyorum. Enteresan, yani kendisi de biraz röportajlarında buna değiniyor. Yani dışarıdan bakan bir gözlemci ki Amerika'nın kalbine bakıyor. İşte Amerikan yerlileri ya da Kızılderililer, işte göçebe diyebileceğimiz bu yolda olanlar, işte rodeo sürücüleri ki Western Amerika'nın hakikaten herhalde belki en Amerikan türlerden bir tanesi, ona göndermede bulunan bir film. Galiba evet burada şey sırrı bu insanların deneyimlerini hakikaten iyi dinleyip onlara söz verip onlarla empati kurup Selim'in dediği gibi onu aktarmasında yatıyor galiba. Yani hep sanıyorum Amerikan sineması bugüne kadar hep biraz böyle yani o karakterleri dışarıda bırakıp sanki onların klişeleri üzerinden gitti ve o karakterleri gerçekten anlama yolunu denemedi sanıyorum. Yani Cao'nun yaptığı, Chloe Zhao'nun yaptığı biraz bu. Yani o karakterleri gerçekten dinleyip bu insanlar ne anlatıyor, nasıl bir hikaye anlatıyor acaba sorusunu sorması ve o biraz belki sözü onlara bırakması gibi geliyor. Yani birkaç yerde altını çiziyor. Yani Nomadland içinde söylüyor. Yani o deneyim benim yaşayacağım bir deneyim değil. Yaşça benden büyük bir karakter. Bambaşka bir Amerika deneyimlemiş. Ama ben onu dinledim. Hani ben onun yani bazı şeylerle özdeşleşik kurabiliyorum. Onları ön plana çıkarıyorum. Gerçekten bu seyirci olarak bizi de belki onun yerine koyuyor, yönetmenin yerine. Yani biz de belki kendimize yabancı bir deneyimi görüyoruz ama sonuçta bir insan hikayesi, birçok paralelliği olan bir insan hikayesi bizlerle. Bu açıdan önemli diye düşünüyorum. Evet, buradan da herhalde şeye geçip, yani ben de çok merakla bekliyorum. Yani böyle bir sinemadan acaba nereye geçecek?
Şimdi o zaman ben uzmanlık alanıma geçeyim. Bilmeyenler için Eternals üzerinden Jack Kirby, Marvel'ın iki önemli yazarından biri, Stan Lee tabii ki ilk sırada ama Jack Kirby ile birlikte Marvel daha bir uzaya, daha bir galaksiler arası hikayelere açılır. Jack Kirby'nin yarattığı bir grup esasında Yeni Tanrılar adıyla çalışmaya başlıyor ama sonradan Marvel'a geçince Eternals oluyor. Bunun Marvel sinematik evrenindeki yeri de şöyle. Esasında Eternals'lar hani bütün her şeyi başlatan bir ırk ve dünyada çok uzun süredir, yaklaşık 7000 senedir gizlice yaşıyorlar. Fakat bu Avengers Endgame'in sonunda yaşanan olaylar, burada işte Avengers'ı izlemeyenlere spoiler olacak, kusura bakmasınlar. İşte o meşhur Thanos'un parmak şıklatması ve ardından bütün galaksinin yarısının yok olması, işte sonrasında bunu geri getirmeleri üzerinden şimdi dördüncü fazı başlatıyor. Dördüncü fazda da Eternals üzerinden şeyler açıklanacak. Yani bu hem dünyadaki süper kahramanların güçleri nasıl oldu, hem diğer ırklar nasıl oluştu ve bunlara işte Eternals'lar nasıl güçlerini verdi, bunların birlikte hani karşıt, bunların en büyük rakipleri olan Deviants'larla nasıl bir savaşları var ve hani dünya ırkı esasında bu galaksiler arası çatışmalarda hani binlerce yıldır devam eden nerede konuşlanıyor? Bu hikayeleri hatta faz 4'ün sonra 5'in ve 6'nın da temelini oluşturacak yapıyı kuracak. Hani bir yerde dünyaya bakacak, bir yerde bunun hani evrendeki, uzaydaki karşılığını ele alacak film.
Yine bir Marvel'ın Snyder's Cut'ı diyebiliriz bence.
Yani o oradan da farklı
toplaması, ona yeni bir ruh kazandırması filan tematik olarak çok örtüşüyor.
Evet, yani geçmişten alacak ve The Guardians of the Galaxy'de gördüğümüz, Thor'da bir kısmını gördüğümüz yerlere akıtacak hikaye. Yani dünyadan artık uzaya geçiyorlar. Kaptan Marvel'la birlikte, yeni karakterlerle birlikte. Ve Chloe Zhao de işte bunun esas en önemli yapısını, Russo kardeşlerin faz 3'te yaptığını faz 4'te gerçekleştirmeye çalışacak.
Aslında sözü pardon bir şey yapıyorum. Bir takım sinemacıların etkilerinden konuşmuştuk. Konuşmadığımız bir yanı daha var. Birincisi daha Çin'deyken, ilkokuldayken filan gizlice ders kitaplarının içine manga okuyor. Ondan sonra en etkilendiği şeyler The Terminator, başka ne var? Sister Act gibi bir takım gayet popüler, yani popüler kültür temsil eden filmleri bayağı takıntılı bir şekilde, yani çok sevdiğini falan söylüyor. Ve Amerika'ya gittiğinde şundan bahsetmek lazım bence. Yani Zoe'nin Amerika projesi, Amerika ilişkisi. Çünkü Amerika'yı hiç tanımadan gidiyor ve şunu söylüyor. Yani benim Amerika hakkında tek bildiğim Madonna, Prince gibi karakterler, yani popüler kültürün patladığı böyle şey Amerika imgeleri filan diyor. Okula gittikten sonra ortaokul ya da lise öğretmenlerinden biri ona özel ders olaraktan Amerika'yı anlatıyor. Yani bütün bir konteks içinde, bağlam içinde Amerika tarihini filan anlatıyor ve onun bence çok belirleyici bir rolü olmuş olmalı son 3 filmi üzerinde. Çünkü gerçekten bir Amerika projesi. Yani Amerika'yı farklı bir şekilde ama en otantik deneyimlerine kadar böyle ulaşaraktan filan anlatıyor. Şimdi bu bağlamda ele alınca gerçekten hani demin Snyder's Cut derken boşuna demedim. Şöyle bir şey var. Yani Marvel karakterlerine sanki böyle bir empati enjekte edip de bütün bir Marvel tarzını değiştirmek gibi bir potansiyeli var Zoe'nin. O bana çok ilginç geliyor. Yani hem popüler kültürde bu kadar barışık, hatta şey barışıktan öte belki de
tabii içselleştirmiş ya da evet onun içinde büyümüş.
Comic-Con'lara katılıyor. Comic-Con'larda projesini açıklıyor filan. Yani aynı zamanda bir fan de yönetmen olduğu kadar. Ve o anlamda bütün bu filmlerinin deneyimiyle bunlara neredeyse taban tabana zıt bir sinemayı nasıl yapacağının ipuçları bence var. Yani burada şöyle bir şey var. Yani bu karakterleri hakikaten artık belki de tamamen şey böyle yeniden bir devrim yaratacak belki de. Yani bu karakter şimdiye kadar zaten bunun şeyleri Endgame'de yaşlılık, takım böyle insan problemlerine falan yavaş yavaş Snyder's Cut'ta da çok benzer bir şekilde gidiliyordu. Belki de bu bir eşik olacak. Yani bu eşiği geçecek yaptığı filmlerde. Çünkü hakikaten sinemasını tanımlayacak olursak aklıma ilk gelen kelime empati oluyor. Yani empatiyle Marvel Comics nasıl birbiriyle çarpışacak ve ne çıkacak gerçekten çok merak ediyorum.
Belki ben de araya girip küçük bir şey ekleyeyim. Yani belki doğa ve çevre de aslında girecek. Yani çok dolaylı görüyoruz Marvel evreninde. Yani sürekli evren yok oluyor ve tekrardan kuruluyor. Bir tür antroposin sen provası yapılıyor devamlı. Ama belki gerçekten hakikaten o antroposin dediğimiz işte insan eliyle dünyanın yıkılışını belki daha sorgulayacak doğa üzerinden bir şey de olabilir gibi geldi bana şimdi şu anda.
Ama senaristle biraz ilgili.
Evet, evet, evet.
Yani şöyle bir şey var. Marvel'ın bir yol haritası var. Bu Mesela ikinci filmde 16. filme atıf yapabiliyor. Yani oradan yolunun nereye gideceğini biliyor. Burada ben hani her fazın bir yönetmeni vardır ve o fazı altyapısını kurar, kimi filmlerini çeker. İşte birinci fazda da Kevin Feige vardı. Bütün o Iron Man'den başlatıp Avengers'a kadar getirmişti. Sonrasında işte son fazda Russo Brothers'lar hani bayağı etkiliydi. Winter Soldier'dan itibaren Civil War'la birlikte işte hani bütün yapıyı Endgame'e kadar kurdular. Tabii büyük bir korku da var bende. Çünkü böyle çok umut edilen, çok büyük bir patlama olacak, çok önemli bir şey olacak denen kimi yönetmenlerin özellikle süper kahraman filmlerinde bekleneni bulamamak da oluyor. Burada büyük bir hani film şirketiyle çalışmanın etkisi var. Daha önce hep bağımsız ufak işler yapıyordu. Şimdi o büyük şirketin isteklerini yapması gerekecek. Kendisi çok özgür değil çünkü belli bir çerçeve içinde çizilecek. Bazı Easter egg denen küçük noktaları koyması istenecek ki gelecek filmlere atıf olsun. Bir köprü durumundaki filmde çalışıyor. Geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuracak. Yani o bağlantıyı kurması, bazı sahnelerin olması şart koşulacak. Ama ben hani özellikle de Nomadland'le abimin öğrettiği şarkıları izleyince çok daha emin oldum. Hani o dünya ile evren hikayesini, diğer ırklar hikayesini şu an bağlayabilecek, popüler kültürü de içleştirmiş belki de hani 2-3 yönetmenden biri ve popüler bir süreçte olduğu için de hani bayağı ilgi çekeceğini düşünüyorum. Burada Caner hocama bir sözü vermek istiyorum. Hocam siz gelecek hani Marvel filmi ve sonrası için ne düşünüyorsunuz?
Aslında şöyle, hani şimdiye kadar çektiği filmlerde tabii ipuçlarını aramak lazım. Doğayla insanı karşılaştıran çok ya da yan yana koyan çok yönetmen var ama Kurosawa'nın filmlerinde ben şeyi gördüm. Canlı doğa değil de daha çok böyle veya aynı zamanda jeolojik yapılarla insan. Bir anlamda insanın yalnızlığı. Yani bu süper kahramanlarda da aslında bu alttan alta bir temadır gibi düşünüyorum. Yani çok büyük güçler arada bir bireyin yalnızlığı gibi ya da hem sınırları hem kapasitesi bir insan bireyinin. Zava bunları anlatıyor. Ve bu üç filmden aldığı deneyim bana şöyle geldi. Hani toplumsal, psikolojik ve felsefi katmanlar olarak bakmaya çalışan filmlere. Birincisinde bir küçük komüniteyi anlatıyor. Toplumsal katmanı ağırlıklı görüyoruz. Yine psikolojik ve felsefi taraflı olmakla birlikte. İkincide psikolojiye ağırlık veriyor. Yakın çekimler, işte hareketli kameralar filan. Ve o Ryder'ın şeyini, psikolojisini çok iyi anlıyoruz. Ama gene bir toplumsal bütünlük ve felsefi yapı var. Üçüncüde hem felsefi yapı ağırlık taşıyor, varoluşçuluk filan. Bir taraftan da psikolojik ve toplumsal kesitleri de büyük başarıyla ona entegre edebiliyor. Bunların diyelim bu süper kahraman filmi için ya da popüler tarzdaki filmler için ciddi bir avantaj olacağını düşünüyorum bu becerisinin. Ve hani genç yaşta edinilmiş bir beceri tabii bu. Toplumsal gerçekçi sahneleri var süper kahramanlar için gerekli olmayabilir ama yani bu deneyim ona yol gösterecektir diye düşünüyorum.
Tabii ki büyük bir stüdyoda ve kim ne derse desin en az 1 milyar dolar hasılat yapacak bir filmin başında olması sonrasındaki hem sinemasını hem deneyimlerini çok etkileyecektir.
Bir şey ekleyebilir miyim? Yani dışarıdan geliyor olması bir taraftan bu 21. yüzyılın karakteri olarak işte göçler, karışmalar, farklılıklar yani şimdi Çin'den geldi, diyelim böyle bir ortama, farklı bir kültürden ama tanıdığı bir kültüre geldi. Orayı daha nesnel görme şansı olabiliyor. Yani dışarıdan gelen biri olarak senin hocamın dediği empatinin altında bu bir avantaj oluyor. Empatinin altında böyle bir şey yatıyor olabilir. Dışarıdan geldi, burayı tanıdı, demek ki zekası falan da ona göre bir cinsi zekası. Çok alakasız gelecek ama hani bu işte klişelerden uzak olması ve klasik işte Hollywood ya da klasik Amerikan sinemasına farklı bakması açısından benim aklıma Kelly Reichardt'ın First Coven'u getirdi. Yani orada da böyle tamamen başka bir bakış açısından First Cove'da görüyoruz ABD'nin yapısı şeyini, işte ne diyeyim, doğuşunu ya da oluşmasını. Burada da sanki topluma başka bir açıdan sinemayı, yani eline aldığı aleti herkesin kullandığından başka türlü kullanabiliyor. Hatta kendi aletlerini yaratıyor gibi düşünüyorum.
Ben Eternals'a dönersek şöyle de bir şey söyleyeceğim. Çünkü ilk filminde ne görüyorduk? Hani uzun metrajlardan bahsedersek Amerikan yerlileri, esasında Amerika'nın temelini oluşturan kişiler ve sonra ne durumda oldukları. İşte Nomadland evet. üzerinden ya da işte Rider, işte kovboylar Amerika'nın geçmişi ama şimdi neredeler? İşte evet. Nomadland'de şu an Amerika'nın o belki de işlemesi için o çarkın dönmesini ufak da olsa ufak mekanizmalarda esas önemli kişilerin hani farklı yerlerde hayatını anlatıyor. Eternals da esasında dünyanın işte ilk gelenleri, ırkların hani yaratılmasına yardımcı olan ve sonradan da gizlice yaşayan bir ırk. Yani bir açıdan Kızılderililere veya işte kimi eski hani şu an Finlandiya'dayım işte burada da eski Moğollar denilir. Onların yaşadığı şeye daha yakın bir hikaye. Yani bunlar esasında buranın kurucuları. Sonradan işte geri çekilmişler ve bir ırk çıkmış. İşte diğer ırklarla da şeyi korumuşlar. Bu büyük çarpışmalar buradan olmasın gibi. Hani diğer filmleri, geçmiş filmlerine bakınca da anlatacağı hikayenin belli yerlerde paralelliklerini de görüyoruz. Ben şeyi sormak istiyorum. Siz Marvel'da çekeceği filmden sonra sinemasının nereye doğru evrileceğini düşünüyorsunuz Selim Hocam ve Ahmet Hocam? Selim Hocam'ın bir sesi açmasını isteyeceğim.
Şimdi şöyle bir şey de var. Yani bu Endgame filmi olsun, sonra Eternals'ın onu devralması, oradaki geçiş olsun. Yani bütün bunlarda bir apokalips teması var ve apokalips kavramının da artık böyle o kadar hani içinde yaşıyoruz ki hani biz kendimiz de hani apokalipse doğru gittiğini hayatımızın, dünyanın kabul ediyoruz. Yani bunun aslında bütün o algıyı, Marvel dengelerini değiştireceğini düşünüyorum. Yani artık böyle kolayca dünya kurtarılamıyor. Yok, yani herkes buna inancını yitirdi. Her ne kadar böyle çok yetkin süper kahramanlar yaratılsa bile hani bunun öyle olmayacağını, olamayacağını artık herkes kanıksamış durumda. Bu düzeyde hani Zoe'nin yani bu üç filmin içindeki kurduğu denge, hayatın pamuk ipliğine bağlı olması, trajedilerin insanı toplumdan koparması ama tekrar böyle bir kolektif bir empatiyle tekrar hayata geri dönme teması, hani bu temanın The Eternals veya diğer Marvel Comics şeylerini değiştireceğini düşünüyorum. Yani yeni bir denge bulunacak. Ayakları her ne kadar Marvel Comics'in şeyleri planlanmış bile olsa, story arc'ı, hangi filmde ne olacağı falan hepsi çoktan böyle oluşturulmuş olabilir. Ama hani bütün bunlar var olan zamanın koşulları içinde, Zeitgeist yani zamanın ruhu bunları her zaman değiştirip sil baştan yeniden düzenlemeye götürebilir Marvel Comics Universe'ı yöneten insanları da. Bu anlamda Zoe'nin zaten tarzını biliyorlardı. Buna rağmen onu almaları tesadüf değil. Yani hiçbir süperhero veya benzeri bir filmini görmeden tamam sana yaptırıyoruz demeleri çok ilginç geliyor bana. Yani onların da böyle bir köklü değişik beklentileri var. Böyle bir şey yapmasını umuyorlar bence.
Zaten Marvel yönetmen olarak da genç ve hani çok da bilinmeyen yönetmenlere önemli filmler verip büyük başarılar da elde ediyor. Yani o stüdyonun genç yönetmenlerle büyük risk alması da artık hani filmlerinin sonundaki post kredi sahneleri kadar bilinen bir yöntemi diyeceğim.
Evet. Yani anlaşılan bir yeniden doğuş bekliyoruz Chloe'den adeta. Yani belki kendisi için de öyle olur. Bilmiyorum. Sadece süper kahraman filmleri için değil.
Evet, yani geleceği kestirmek tabii çok zor ama ben de biraz Selim'in çizdiği yoldan ilerleyeyim. Yani o kıyamet diye adlandırdı ama ben böyle biraz antroposen diye adlandırmayı tercih ediyorum. Yani insan, yani girdiğimiz yeni jeolojik evre ve bu jeolojik evrede insan eliyle yol açtığımız yıkım belki diye özetleyebiliriz. Buna karşı hakikaten nasıl bir strateji izleyeceğiz? Yani sinemada herhalde bunu sorgulamak zorunda. Biraz bana şey gibi geliyor, her ne kadar bunlar insan hikayeleri olsa da bu filmler, belki biraz şunu da görmemiz lazım. Yani insan eliyle buradan çıkış yok, zaten bu yıkıma yol açan insanlık. Dolayısıyla belki diğer canlılarla, diğer doğayla, doğanın bütün öğeleriyle belki üstesinden gelinebilecek bir şey. Sanki biraz bunu da izlene görebiliriz. Yani kendi yaşantısı da belki biraz aslında böyle bir yaşantı. İşte bir çiftlikte hayvanlarıyla, tavuklarıyla, öyleymiş, köpekleriyle yaşıyor.
Öyleymiş, evet.
Dolayısıyla belki evet bu yani çok türlü sanki biraz doğayla daha... barışık demek de belki çok doğru değil ama bir hayat tarzının da izlerini bize gösterecek gibi geliyor. Belki bir son küçük nokta altını çizebileceğimiz bu üsluba dair yani biraz değindik ama bu bir tür ilginç bir belgeselle yakın durabilen bir sinema diyebiliriz. Aslında son yıllarda baktığımız zaman galiba çok böyle bir belgesel sinemanın biraz kurmacanın önüne geçtiğini, bütün dünyada hani sanki kurmaca sinemanın biraz hikayelerinin tükendiğini ya da bir tür çıkmaza girdiğini görüyoruz. Belgesel sinemada ise önemli bir canlılık var. Yani hakikaten son yıllarda baktığımız zaman bu yıl Oscar adayları arasında da görüyoruz. Her biri çok önemli filmler bunlar. Yani belki biraz kurmacanın bile önüne geçecek işte kolektif olsun ya da başka örnekler olsun. Sanki biraz da böyle bir ikisi arasında bir köprü de kuruyor gibi geliyor. Yani o belgeseldeki inanılmaz yaratıcılığı sanki kurmaca ile bütünleştirerek yeni bir sinema yaratıyor gibi geliyor bana. Belki gelecekte de bunun daha fazla ipucunu göreceğiz. Yani belgeselle arasındaki bu ilişkin.
Yani farklı bir sinema dili getireceği aşikar. Bir de 11 Eylül'le başlayan ve sonrasında da işte yaşananlarla devam eden Amerika'da hani süper kahramanların esasında olmadığı, o inanılan süper kahramanların olmayışı nedeniyle de büyük yıkılımların meydana geldiği hissiyatı vardı. Şimdi Marvel'da mesela bu Thanos'un evrenin yarısını yok etmesiyle Snap'le birlikte hani şeyi de gösterdi. Evet, karakterler, süper kahramanlar var ama her zaman işi doğru yapamıyorlar ve hatta orada 5 yıl boyunca hani dünyadaki nüfusun yarısı, dünya üzerinden konuşursak, yokken 5 yıl sonra dönmesinin yarattığı sorunlar şimdi hani dizilerde ele alınıyor. Hani orada da şey var bir taraftan, Marvel'da, DC'de henüz olmayan bir büyük yıkım olabilir. Süper kahramanlar buna engel olamayabilir ama insanın da bu yıkımdan sonra hayatta kalabilecek bir gücü vardır. Yani her filmde de bir şekilde şeyi görüyoruz, yani insanının da bir kahramana yardım edebileceği, bir değişiklik yapabileceğini.
Bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii, buyurun.
Bu filmlerde, Jean'un önceki filmlerinde doğanın önünde insan. Doğa derken aslında çıplak doğa ya da hani hayvan bitki bile değil. Jeolojik yapıların önünde insan görüntüleri çok var. Kimisi arkadan gidiyor, kimisi önden gidiyor ama sonuçta geri planla çekiyor. İki kişi bile olsalar insanın evren içindeki, hani doğa da diyemiyorum, evrenin içindeki ne diyeyim, daha mütevazi duruşunu, mütevazı bakması lazım kendine gibi bir mesaj alıyorum ben orada. Belki bu süper kahraman filmleriyle bunu birleştirip hani kendi gücünün farkına varmak ama aynı zamanda güçsüzlüğün de farkına varmak gibi düşünüyorum. Bir de Ahmet Hocam dedi, o belgesel kurmaca olayıyla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Şimdi işte belgesel ve kurmaca iki ayrı nehir gibi düşünelim. Siz onun başından beri bir taraf George Méliès'in işte sihirleriyle, öbür taraf Lumière kardeşlerin fotoğrafçılıktan gelme yapısıyla. Ama tabii hep birbiri arasında geçişli iki ana damar gibiydi. İşte yok mockumentary'ler çıktı. Şeyin zeliği gibi. Woody Allen'ın. Şimdi şöyle bir laflar söylerdik mesela. İşte belgesel tadında kurmaca film. Ondan sonra işte şurası belgesel de burası kurmaca falan. İşte kurmaca ama belgesel gibi, belgesel ama kurmaca gibi falan diye. Şimdi sanki bu ikisinin üstüne çıkan, yani bu ayrımı tamamen ortadan kaldıran bir başka bir düzlem adeta. İkisini birleştirip üstüne bir başka düzlem. Sanki önümüzdeki dönemde hani 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde, üçüncü çeyreğinde böyle bir söylem, yani tür de diyemiyorum da, böyle bir sinema aracını bu şekilde kullanma usulü ortaya çıkabilecek gibi geliyor ki bu bir taraftan sanıyorum günümüzün post-truth terimine ya da post-post-truth terimine filan da bir yerden bağlanabilir. Ya da sosyal medyadaki son gelişmelere bir şekilde bağlanabilir sanki.
Dedim. Son olarak yayını bitirmeden neler söylemek istersiniz yine hem sineması hem geleceği hakkında?
Bekliyoruz. Ne yapacak bakalım.
Ben bir şey eklemek istiyorum. Yani kendi hayatına baktığımızda işte o Çin'den önce İngiltere'ye sonra Amerika'ya geçmesi aslında çok ilginç bir şey olabilir durum. Yani Çin'de sanki ailesi bunu bir distopyadan kaçırıp da Avrupa'ya göndermiş gibi. Şimdi Çin'de şöyle bir şey var. Kadın nüfusu büyük ölçüde baltaladılar. Yani hep abortion'la kadınların doğumunu engellediler ve o kadar öyle bir noktaya geldiler ki artık kadın çok az ve aranan bir şey. Dolayısıyla Çin'de distopya tarafına şimdi geçiyorum. Her türlü veri tabanında daha evlenmemiş kadınlar, yaşı, boyu, bir takım fiziksel özellikleri filan böyle kolayca erişilebilir bir şekilde sunulmuş topluma.
Adet günleri hatta.
Evet. Avcılık, size bir avcılık rolü neredeyse biçiyor erkekleri. Ve böyle bir ortamdan hakikaten tam 14 yaşında hani kızını batıya göndermesi ilginç ve o noktada da açılması ve büyük bir ihtimalle onun çocukkenki ilgisini de o potansiyelini de gördü ailesi gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi bu kadar böyle bonkörce git Hollywood'a yönetmen ol filan gibi böyle bu kadar ulaşılması zor bir şey için hani başından böyle onları göndermek filan çok bir şey. Yani güzel bir şey tabii ki, kesinlikle harika bir şey. Fakat arkasında bir distopyadan kaçmak teması da yok değil.
Hatta hocam hiç bir kelime İngilizce bilmiyormuş Britanya'ya gittiğinde.
Evet.
Yani evet. Gerçekten bu bir cesaret işi, bile şu anda Çin'de de çok filmleri nasıl diyeyim, yani çok takdir görmüyor imiş benim okuduklarıma göre. Yani yasaklama filan olmasa bile öyle çok da teşvik etmiyorlar Clouseau, Jean'un filmlerinin izlenmesini.
Evet, öyle bir şey de var. Yani bu hem tamamen politik bir şeyle başta böyle ödüllerini duyuruyorlar, sonra filmlerini göstermiyorlar gibi böyle bir paradoks.
Evet.
Filmlerini gururla duyuruyorlar, bizden biri diyerek.
Evet, aslında yani Clouseau tabii çok önemli bir yönetmen ve heyecanla bekliyoruz ama belki şunu da altını çizmek lazım. Yani Caner Hoca değindi. Kylie Richard mesela, Reyhat bu sezon First Gulf filmi çok önemli bir filmdi. Yani aslında gümbür gümbür bir, yani özellikle kadın yönetmenleriyle bir sinema geliyor. Yerleşik kurumlar bunu görmezden geliyorlar hala. Festivaller görmezden geliyor. Eğer biraz gözümüzü açabilirsek, yani bence Clouseau gibi pek çok başka yetenekli sinemacıyı da keşfedeceğiz gibi geliyor bana.
Evet, aynen. Moda deyimle aynen.
Bu yayın için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Yayınlarımızı beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Böylelikle Ahval'in diğer videolarından da haberdar olursunuz. Haberlerimize engelsiz erişmek için Twitter veya Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. Ahval'in haberleri engelsiz bir şekilde karşınıza çıkar. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.